Ayrım 9.
Ebn Zaynır yaklaştı ve suyun ne kadar yükseldiğine baktı. Yüzecek misin Ebn Zaynır? Düşünüyorum. Sular iyice yükselmiş değil mi? Neredeyse kıvama gelmiş. Gözlerimizi ondan ayırmıyorduk ve Ebn Zaynır uzaktaki ırmağa, ağaçlıklarla kaplı kıyılarına bakıyordu. Birden bizlerden yana döndü. Tek başına yüzmeyi sevmiyorum. Benimle gelecek yürekli birisi var mı? Nereye kadar gidiyorsun? Akıntı hafifken limanı rıhtımına kadar yüzeceğim. Sonra yavaş yavaş Mira rıhtımına döneceğim. Kimse yerinden kıpırdamıyordu. Bizler için çok uzak. İlerlemek istemiyor musunuz? Meydan okumasına karşılık vermek için delice bir istek duyuyordum. Daha sonra soluksuz kalsam bile. Onunla gidelim mi Lili? Çok hızlı yüzüyor. Yetişemeyiz. Ebn Zaynır güldü. Tamam. Yavaş yüzeceğimi söz veriyorum. Kim benimle geliyor? Lili ve ben ayağa kalktık. Ebn Zaynır nefis bir atlayış yaptı ve nehrin sularında kayboldu. Şimdi geri çekilme olanağı kalmamıştı. Yuhalanırdık. Onun yaptığını yaptık ve Ebn Zaynır'ı izledik. Söz verdiği gibi ağır ağır yüzüyor ve bizi bekliyordu. Nehirde hiç bu kadar uzağa gitmemiştim. Buralarda su temiz ve saydamdı. Hala yüzüyorduk. Şimdi bizi kızıştırmak için Ebn Zaynır arayı biraz açmıştı. Spor kulübünün ve su merkezlerinin binaları küçük, küçücük kalmıştı. Demirlemiş birkaç sandal vardı. Daha uzakta da deniz polisinin motoru. Tehlike işaretini Ebn Zaynır verdi. Karpuz, karpuz. Yüreğim göğsümde patlayacak gibi oldu. Karpuz. Yanımızda bir köpek balığı vardı ve koku yaklaşıyordu. Ebn Zaynır bir motora doğru yüzmüştü. Lili dönmüş, tırmanmak için en yakın kayığı arıyordu. Bir tek ben deli gibi yüzüyordum. Ebn Zaynır'ın bana bağırarak bir şeyler söylediğini duyuyordum ve ne söylediğini bir türlü anlayamıyordum. İçimden duaya başladım. Lord Meryem'i, beni koru. Bundan sonra hep söz dinleyeceğimi yemin ediyorum. Ve koku artıyor, yaklaşıyordu. Sanki kocaman bir karpuz diliminin önünde oturmuştum. Her kulaçta kollarımla bacaklarımın titrediğini duyuyordum ve koku beni izliyordu. Yatışmaya çalıştım. Bağıran Ebn Zaynır'ın sesini duyabildim. Çabuk yüz! Polis motoruna doğru yüz! Yüz! Motor bana hiç bu kadar büyük gelmemişti. Yüreğim göğsümü patlatırcasına çarpıyordu. Yaklaşıyordum. Umutsuzlukla bordolarının yüksekliğine bakıyordum. Motora ulaşsam bile asla tırmanacak gücü bulamayacaktım. Meryem Ana'ya ettiğim dua mı yoksa içimi kemiren korku mu bilmiyorum. Hangisi sayesinde bu işi başardım? Ellerim Küteş Tepe'ye yapıştı. Kendimi yukarı çektim ve teknenin içine atladım. Ağlamak ve kusmak istiyordum. Korku gitgide güçleniyordu. Ve dehşet dolu gözlerimle köpek balığının keskin kuyruğunun küçük dalgalar oluşturarak suyu yardığını gördüm. Kurtuluşun bir an işi olmuştu. Bu gri, gümüşsü kuyruk uzaklaştı ve kayboldu. Motorun içine yattım ve titremeye başladım. Korkudan değil ama dehşetten. Derin derin soluk almaya çalışıyor, buz gibi olduğumu hissediyordum. Dizlerim birbirine vuruyordu. Şimdi dönüş sorunu ortaya çıkmaktaydı. Yüzerek dönme cesaretini nasıl bulacaktım? Ancak o sırada Adam ortaya çıktı. Şşt! Zeze! Neredeyse? Ona çok öfkelenmiştim. Gıkını bile çıkarma dedim. Korkudan ölmüştüm. Ve yüreğim öylesine hopluyordu ki neredeyse kusacaktım. Peki şimdi Adam? Geri dönmek gerek. Buralarda dolaşıyorsa ben suya atlar atlamaz. Telaşlanmayalım. Bekleyelim. Ötekilerin nerede olduklarına bak. Lili de benim durumumdaydı. Ancak kulübe daha yakın bir kayığa yüzecek zaman bulmuştu. Ebn Zaynır ayakta suya bakıyor ve havayı kokluyordu. Karpuz kokusunu alır almaz bana bağırdı. Dönebileceğiz. Tehlike geçti. Yine de bana 250 saat gibi gelen bir 10 dakika bekledi. Suya atladı ve yanıma kadar yüzdü. Atla. Seninle yüzeceğim. Yavaş yavaş. Başımı olumsuzca salladım. Hayır. Hadi cesaret et. Öteki çocuğun bulunduğu kayığa kadar gideriz. Üçümüz birlikte yüzeceğiz. İstemiyorum. Burada ölmeyi yeğlerim. Yüzmeye çalışsam bile başaramazdım. Gelmek istemiyorsan ben gidiyorum. Ömrümü seni beklemekle geçiremem. Birkaç saniyenin sonunda karar vermediğimi görünce geçerken Lili'yi de alarak kulüp yönünde yüzdü. Uzaklaştıklarını, kulübe ulaştıklarını, rampaya çıktıklarını ve polis motorunu gösterdiklerini gördüm. Bir mucize bekleyerek motorun burnuna oturdum. İkindi ilerliyordu ve bu saatte okulda ya da evimde olmalıydım. Fazla gecikmedi. Akşam rüzgarı çıktı ve güneş alçalmaya başladı. Üşüyordum. Islak mayom da şaşkınlığımı daha çok artırıyordu. Ya şimdi adım? Ağlıyordum neredeyse. Buradan çıkmayacağım. Hayvan çok yakında olabilir. Ben de çıkmayacağım. Hava kararmaya başlıyordu. Korkum artmaktaydı. Benim küçük Meryem Hanım. Yardım et, yalvarırım. Rıhtımın ışıkları yanıyordu. Kent de aydınlatılmaktaydı herhalde. Ya kulüp de kapanırsa? Bu gece soğuktan ölürüm. Bütün bunlar tamam. Ama gece evde senin neyi beklediğini düşünebiliyor musunuz dedi. Düşünmek bile istemiyorum. İstediğim buradan çıkmak. Kulak kabartarak sustuk. İşitiyor musun dedim. Sanki hafif bir kürek sesi. Daha dikkatli dinledim. Şuradan geliyor. İnce, uzun bir kayık göründü. Doktor René Otto Wilman'dı gelen. Ne oluyor oğlum? Motorun küpeştesine yanaştı ve kayığı durdurdu. Öylesine heyecanlanmıştım ki hiçbir şey söyleyemiyordum. Köpek balığı seni neredeyse yakalıyor muydu? Ama bitti artık. Seni almaya geldim. Kayığa geçebilir misin? Bilmiyorum. Bacaklarım çok titriyor. Düzelir. Sakin ol. Sesi engin bir iyilikle doluydu. Hadi bakalım. Bacaklarımı motorun küpeştesinden sarkıttım ve kayığın burnuna inmeye çalıştım. Bacaklarını suya sokabilirsin. Artık tehlike kalmadı. Su ılıktı ve korkum yavaş yavaş dağılıyordu. Az sonra güçlü kolların çektiği kürekler bizi Pontegri Su Sporları Merkezi'ne götürdü. Akşam yemeği biter bitmez pijamalar giyiliyordu. Ardından yarım saatlik bir teneffüs geliyor, sonra da büyük etüt salonuna yöneliyorduk. Bu andan yararlanarak Fayol'un odasına yürüdüm. Beni sabırsızlıkla beklediğini biliyordum. Oradaydı. Okumuyordu. Ödev defterimi düzeltmiyordu. Elleri cetvelle oynamıyordu. Beni beklemekteydi. İçeri girdiğimde de tombul ve kırmızı yüzünde gözlerini yok eden biçimde gülümsedi. Sevgili Fayol, parmağıyla bana gözdağı verdi. Şuş, bir gün senin yüzünden kalp krizi geçireceğim. Köpek balığını düşünerek bir kahkaha attım. Daha önce ben ölmemişsem. Yanındaki iskemleye işaret etti. Şimdi otur ve bana her şeyi anlat. Hepsini öğrenmek istiyorum. Öykünün dramatik ayrıntılarını ondan gizlemedim. Konuşmamı bitirdiğimde soğuk terler döküyordu. Düşünebiliyor musun? Ya köpek balığı seni yakalasaydı? Aklıma bile getirmek istemiyorum. Gözlerimi kapattığımda o kocaman kuyruğun suyun yarışını görüyorum hala. Kaşlarını çatmayı, sert bir görünüşe bürünmeyi denedi. Kuşkusuz müdür bana sıkı bir öğüt geçirmesini istemişti. Evlerden uzaklaşmayacağına söz vermiştin. Hayatında tehlikeye atmayacağına, öyle değil mi? Doğru. Sözün nerede kaldı? Dinle Fayol, bu ilk oluyor. Eben Zayner bize hanım evladı diyordu. Ya köpek balığı seni yeseydi de ölseydin? Düşünüyor musun? Ölmedim ya değil mi? Ölseydim Bonfim Gölü'nde ölen Çaçı Dansa yaptıkları gibi yaparlardı. Herkes ağlıyordu. Onun için ölüler duasını okudular. Sonunda beni de düşünmeleri için boğularak ölmeyi istiyordum. Saçma sapan konuşma. Sert görünüş bitmişti. Hayal gücüm karşısında gülmeye başlıyordu. Başına dert açıldı mı Fayol? Bunu konuşmamaya yeğlerim. Ama kolay olmadı. Bütün suç benim başıma ve zavallı peder Ambrioso'nun başına yıkıldı. Önemi yok. Geçti gitti. Nasıl duydular? Nasıl duymazlar ki? Gece olmuş ve sen evine dönmemişsin. Sağa sola telefon edildi. Küçük bir kentte dedikodu çabuk yayılır. Her şey hemen işitilir. Vasconcelos'un bir köpek balığı tarafından parçalanmaktan kıl payı kurtulduğunu bilmiyor musun? Köpek balığı değildi. Küçük bir cam gözdü. Arada ne fark var şuş? Köpek balıkları daha iridir. İnsanı daha çabuk yerler. Fayol bir kahkaha attı. Ya evde ne olacak peki? Neler olmadı ki? İğrençti. Eve dönmeye nasıl cesaret ettiğimi bilemiyorum. Edim olmasaydı. O kadar çok söz işittim ki hesabını şaşırdım. Yalnız dün gece son kez evde yatmama izin verdiler. Yatılı okula bir an önce dönmem için de hemen bavulumu hazırladılar. Böylesi daha iyi değil mi Fayol? Orada durum dayanılmaz oluyordu. Hiç değilse yıl sonuna dek yatılı okursam eve döndüğümde her şeyi unutmuş oluruz. Yatılı olmayı seviyor musun? Sana bir sır vereyim mi Fayol? Evde bunun cezalarının en kötüsü olduğunu sanıyorlar. Ama benim için yeryüzünün cenneti. Hele son günlerdeki duruma bakınca... Benden ne istediklerini biliyor musun Şuş? Hayır. Pek çok şey yavrum. Ne pahasına olursa olsun seni yüzmeye kaçırmamamı istediler. Ne yaptığımı da biliyor musun? Kestiremiyorum. Yüzmeye gitmene izin vermeyeceğime söz verdim. Bunun ne demek olduğunu anlıyor musun? Bir parça duygulanmış olarak gözlerinin içine baktım. Kaçmayacağım. Benim yüzümden başına iş açılmasını istemiyorum. Güldü. Bana bu konuda söz vereceğini biliyordum. Sözümden çıkmayacağını da biliyorum. Bir an birbirimizi süzdük. Ama bir şey daha var Şuş. Pazar günü çıkamayacaksın. Evine gitmek için bile. Bak bu iyi. Ama pazar günü bir sinemaya gitme hakkında olmayacak mı? İncelenmesi gereken bir konu bu. Hem şu sinema hikayesine biraz ölçülü gitsen hiç fena olmayacak. Şaka ediyordu, biliyordum. Ailen çok kalabalık. Bundan emin olabilirsin. Çok fazla insan arasında bölünmem gerekiyordu. Artık Maurus'tan, Tarzan'dan ve John Crawford'dan başkası yok. Ortalık yatışmıştı. Fayol her zamanki gibiydi. Bu iş bir aksilik olmadan kapanmıştı. Onu rahatlığı için bu tatsız anı unutmak çok daha iyi olurdu. Çan çaldı. Etüt saati. Gitmen gerekiyor. Ayağa kalktım. Fayol bana sordu. Dön. Sana bakmak istiyorum. Döndüm. Gülümsüyordu. Fransızca bir cümle söyledi. Bu kez ben gülüyordum. Anladın mı? Evet. Öylesine sakin ve hafif çıktım ki, önceki gün bir köpek balığının dişlerinden güç kurtulan o çocuk ben değildim sanki. Adam bile artık davranışlarıma şaşırıyordu. Yine de benim için bir şey değişmemişti. Çok küçük yaştan beri şeytanın oğlu olduğum söylenirdi. Noel'de küçük İsa'nın benim için hiç doymayacağını, doğan şeytanların da ta kendisi olacağını söylemişlerdi. Şimdi de şeytan yanımdan hiç ayrılmıyordu. Yakın dostum olmuştu. Ben de onun çırağı. Aklıma bir şey gelmezse şeytan akıl veriyordu. Kımıldamadan, ellerimi oynatmadan durma yeteneğinden yoksundum. Öyle ki bütün rahipler, bütün öğretmenler bir yaramazlık yapmamı bekliyorlardı. Herkeste siyah bir kavuşuk cetvel vardı. Benimki parmaklarımı yakıyordu. Döndürüp durdukça iyice kızışına dek sıranın tahtasına sürtmekle iğrenç bir koku çıkardığımı keşfettim. Tam o sırada Peder Estavo hastalanan din dersi öğretmeninin yerine geldi. Ben de düşündüm ki, neyse. Peder Estavo'nun kocaman, hep nezleli bir burnu vardı. Bu şaka için eşi bulunmayan bir burun. Düşünmemle uygulamam bir oldu. Çok geçmedi. Millet mendilini çıkarmakla yarışıyordu. Ders çığırından çıktı. Herkes öksürmeye koyuldu ve gözlüklerinin ardındaki gözleri yaşaran Peder Estavo'yu bırakarak bir kişi kırdı. Koridorda doğruca yanıma geldi. Bir şey söylemedi ama üniformamın koluna yapıştı. Beni kara tahtanın yanında cezaya kaldırdı. Orada bıraktı ve yarım kalan bir din dersinin bedelinin ne olduğunu iyice duymam için bütün pencereleri kapatarak dışarı çıktı. Öylesine çekilmez olmuştum ki şimdi en arkadaki bir sırada tek başıma oturuyordum. Resim çantamı açıyor, içine göz gezdiriyordum. Gözlerim eski bir jilete takılıyordu. İçim acıyordu jileti. Aşınmış bir jilet olmak da ne budalaca bir şeydi. Kurşun kalemleri yontmaya ya da parmak kesmeye yarardı bir tek. Zavallı küçüğü aldım ve sıramı kapağını kaldırdım. Jiletin ucunu oraya kıstırdım. Kapağı kapadım. Çok güzeldi. Parmaklarımın ucuyla jilete fiske vuruyordum. Çok güzel bir ses çıkardı. Bir kere, iki kere, üç kere. Ötekiler de ne olup bittiğini görmek için dönüp bakmaya başladılar. Bakışım kara tahtaya dikili yeryüzünün en suçsuz görünüşüydü bendeki. Sınıf yatışıyordu ve zım zım zım bir kahkaha başlangıcı kendisini göstermişti bile. Bir an kesiyordum. Sınıf eski havasına büründüğünde de zım zım sesi duyuluyordu yeniden. Burada iş sarpa sardı. Öğretmen yaklaştı, yaklaştı ve benim yanımda durdu. Yüzüme sert sert baktı. Bense suçsuz görünüşlü, sinsi yaratık. Elim jiletteydi. Senyor Vasconcelos, arp sever misiniz? Ne arp severim, ne piyano peder. Elini uzattı. Verin bakalım. Yatsımak neye yarardı? Jileti aldım ve ona verdim. Bakın peder Joa, küçük bir jilet parçasından başka bir şey değil bu. Peki, ama dersi kara tahtanın dibinde ayakların birleştirilmiş, kolların kavuşturulmuş olarak bitireceksin. Ceza olarak kara tahtanın dibinde geçirdiğim zamanlar sayılmakla bitmiyordu. Bu köşe sanki benim malım olmuştu. Gitgide dost olmaya kandırıyordu beni. Kuşkusuz bu nedenle büyüklerin etüdüyle koğuşun sorumluluğunu taşıyan Peder Louis, ikindi kahvaltısından sonra benimle konuşmak istediğini bildirdi. İkindi kahvaltısında bir fincan çayla tahta gibi sert üç peksimetten ibaretti. Teneffüse mi, etüde mi Peder Louis? Etüdün başlangıcına. Önündeydim. İşte geldim. Benimle konuşmak mı istiyorsunuz? Gülümseyerek yüzüme bakıyordu. Çünkü hiç kızmazdı ve hayatta her şeyi eğlendirici bulurdu. Sertlikten yoksun değildi ama bir şey gülünçse gülerdi. Seni neden çağırttığımı biliyor musunuz dedi. Hiçbir bildiğim yok efendim. Bence var. Bu anda her zamanki masum görünüşüme büründüm. Dost doğru konuya gireceğim. Peksimet savaşını kim çıkardı? Neden ben çıkarayım peder? Her yaramazlıktan ötürü beni suçluyorlar. Sana anlatacağım. Bu iş 2 gün önce başladı. Yatılı olarak buraya gelmenden hemen 1 hafta sonra. Şaşırmış göründüm. Daha önce yok muydu? Hiç yoktu. Bundan eminim dedi. Ve bir isteğimi yerine getireceksin. Hazinemi istemek üzere elini uzattı. Ne yazık diye geçirdim içimden. Müthiş bir şeydi bu savaş. Bu müttefiksiz savaş. Herkes düşmandı. İkindi kahvaltısı gelip çattı mı her öğrenciye taş gibi sert 3 peksimet verilirdi. Bu peksimetler pijama ceplerinde koğuşa çıkartılırdı. Peder Louis ışıkları söndürür ve çıt çıkmadığına güven getirene dek enine boyuna yürürdü. Gürültü çıkarmadan bir gölge gibi koğuşun dibindeki küçük köşesine çekilirdi. O zaman da savaş başlardı. Herkes işe girişir, ünlü peksimetler 4 bir yanda uçuşurdu. Cephanelerimizi daha güçlü fırlatmak için yataklara tırmanırdık. Çıkardıkları ıslıklarla boğuk kahkahalarımızı eşlik ederdik. İlk akşam peder yeniden ışığı yaktığında herkes yatağına girmişti bile. İkinci akşam her şey aynı hızla başlıyordu ki bir peksimet öküzbaşı Chico adlı bir köylü çocuğuna rastladı. Korkunç bir haykırış işitildi. Işık yandığında Chico'nun burnu çeşme gibi kanıyordu. Onu revire çıkarttılar. Peder Louis kılı kıpırdamadan geçti. Yerlere yayılmış olan peksimetlere baktı. Chico'yu revirden koğuşa getirdi. Işığı söndürdü ve bir şey söylemedi. Şimdi yanımdaydı ve beni kolluyordu. Her zamanki gibi kafasına koyduğunu sonuna dek yapardı. Eli ısrarla uzandı. Cebindekini bana veriyor musun, vermiyor musun? Elimi cebime soktum ve ona 5 peksimet uzattım. 5 mi Vasconcelos? Ekmeklerin çoğalmasına mı taklit ediyorsun? Bana 3 tane verildi. Öbürlerini değiş tokuşla elde ettim. Çünkü dövüşmeyi sevmeyen çocuklar var. Peksimetleri masanın üzerine sıraladı. Taş gibi sert bunlar, öyle değil mi dedim. Doğru. Ama okul ne yapsın? Bu kadar çocuğa ballı çörek mi yetsin? Haklısınız. Yerine gidebilirsin. Şok geçirdim. Bana bir şey yapmayacak mısınız? İyilikle gülümsedi. Hayır. Neden dedi? Bilmiyorum. Başka bir öğretmen olsaydı kafamın derisini yüzer ya da beni hafif bir ateş hastalığına yakalatırdı. Ben öyle yapmam. Oldukça garip bir şey bu. Gidebilirsin. Genel bir konuşma yapacağız. Yerime oturduğumda ellerini çırptı ve kendisini dinlememizi istedi. Baylar, size korkunç bir şeyden söz etmek istiyorum. Hayır, peksimetler savaşından değil, çok daha önemli ve etkileyici bir şeyden. Bir öğrenci işaret etti ve çocuk ayağa kalktı. Senyor Klaus, serte odansınız değil mi? Klaus onayladı. Bir başkasına döndü. Senyor Jose, Arnup, siz neredensiniz? Acari Sertos'undan. Çevresine bakındı. Bu soruların uyandırdığı şaşkınlığı gözleyerek, Sertoa'dan olanlar ellerini kaldırsınlar dedi. Aşağı yukarı herkes oradan geliyordu. Ellerini kaldırdılar. İçinizden birkaçı hiç kuraklıktan söz edildiğini işitti mi? O bölgelerden gelen hangi çocuk kuraklığı bilmezdi ki? Ben bile birkaç ay önce kuraklıktan kaçanların Villa Berso'ya doluştuklarını ve ne bulurlarsa yediklerini görmüştüm. Hint kirazlarının ham meyvelerini bile. Saf bir yağmur suyuymuş gibi küçük gölün çamurlu suyun içtiklerini de duydum. Hep pis paçavralar içinde bitli ve leş kokuluydular. Hepsinin kemikleri neredeyse derilerini delip geçecek gibiydi. Parmak yerine de kirli pençeleri vardı. Bunun üzerine Peder Louis öylesine büyük bir duyguluğa kapıldı ki konuştuğu sürece gözlerinin nemi geçmedi. Kuraklıktan, kuzeydoğuda esip kasıp kavuran rüzgarlardan söz etti. Herkesin bildiği şeylerden söz etti. Bilmediğimiz açlıktan ve susuzluktan söz etti. Hayat boyu hiç tatmadığımız sıkıntılardan söz etti. Peksimetleri ellerinde sıkarak sözlerini bitirdi. Eğlencelik diye kullandığınız bu şeyler pek çok rentinin açlığını giderebilir. Sertova'dan gelen bayların çok iyi tanıdıkları pek çok kişinin açlığını. Peksimetleri önüne koydu. Okul size daha seçkin yiyecekler sağlayamıyor. Bu peksimetleri yemek istemiyorsanız kuşkusuz aç olmadığınızdandır. Hiçbir önlem almayacak ve ceza vermeyeceğim. Sizlerden yalnızca bir şey istiyorum. Yemekhanede çanın yanına koydurttuğum bir torba var. Koğuşa çıkmadan önce isteyenlerin peksimetlerini bu torbaya bırakmalarını istiyorum. Her gece böyle olacak. Peksimetler de açlık çeken insanlara gönderilecek. Çok duygulu bir sessizlik oldu. Neredeyse gözyaşlarım akacaktı. Sesi yeniden duyuldu. O denli iyi ve sakindi ki bizi daha çok etkiliyordu. Bir tek şey ekleyeceğim. Bir tek. Savaşı sürdürmek isteyenler sürdürebilirler. Hiçbir ceza verilmeyecektir. Sözlerini noktaladı. Bugünlük bu kadar. Gözleri yerde, sıra dizisinin önünden geçerek sınıftan çıktı. Koridoroda başı önünde girdi ve okulun karanlıklarında kaybolup gitti. Tarzan, Damların oğlu. Adam'la gevezelik ederek Mavrus'un gelmesini bekliyordum. Hep birbirinin eşi olan ve programı uydurduğum sürece hiçbir sorun çıkmayan işler yapıyordum artık. Akşam edüdünü çok sevmeye başlamıştım. Yazık ki 2 saat sürüyordu. Bu da büyük bir açık sözlülük ve aşırı bir yüreklilikten geliyordu. Bizim koğuşa bakan Peder Louis, Crayla'lara benzemesi de oralı olmakla övünürdü. Crayla'dan söz etmek başlı başına bir konuydu. Teneffüste, etüde girmeden önce sanki bir rastlantı sonucu ona yaklaştım. Cübbesinin cebinde olan eli tespih çekiyordu. Ne var dedi? Bir şey yok Peder. Yeni bir olay? Bugünlük hayır. Ama sizinle konuşmak istiyorum. Bir şeyi aydınlatmak için. Aydınlatmak da değil. Çapraşık sözcüklerle konuşmak istediğinde Peder Ambrio'nun söylediği gibi. Tavzih etmek için. Peder Louis şimdiden gülüyordu. Aklımdan bir şeytanlık geçtiğinden kuşkulanmaktaydı. Sorum ansızın geliverdi. Bir daha dünyaya gelseniz parayı abalı mı yoksa Serayralı mı olmak istersiniz? Amma da soru ha. Serayralı tabii. Neden sordun?